Ayrım 23. Muammer Sun. 15 Ekim 1932 Ankara. Türk bestecisi, eğitimci ve yazarı. Müziğe askeri mızıka okulunda başlamış, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Adnan Saygun'un bestecilik öğrenciliğini yapmış, gene aynı okulun bestecilik bölümü yüksek dönemini bitirmiştir. Sanatçı ayrıca Ruşen Ferit Kam'dan geleneksel Türk sanat müziği, Muzaffer Sarı Sözen'den Türk halk müziği, Kemal İlerici'den Türk müziği armonisi dersleri almış, 1960-1980 yılları arasında Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında öğretmen olarak çalışmış, 1981'de emekli olmuştur. Sun, bu arada Kültür Müsteşarlığında danışman, TRT kurumunda yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Başlıca eserleri, orkestra için Yurt Renkleri, Demet, Atlı Karınca. Ses ve orkestra için 4 parça, Saygın Sevi adlı bale müziği. Çok sayıda koro parçası, oda müziği eserleri. Sun'un ayrıca Türkiye'nin genel sanat ve müzik sorunları konusunda 7 kitabı yayınlanmıştır. Saygın Sevi, Bale Suite. İlk sahnelenişi 1979 İzmir. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü öğretmenlerinden Travis Kemp ve Molly Lake tarafından yazılan konu bir köy delikanlısı ile padişahın kadınlarından biri arasındaki yasak aşkı anlatır. Bölümler şunlar: giriş, saray bahçesi ve kuşlar, köylü gencin dansı, ninni, ay doğuşu ve ışınların dansı, hüzünlü sultan, sultanla köylünün dansı, umutsuz aşk, muhafızlarla köylü gencin savaşımı. Demet, ilk yorumu 1961 Ankara. Bestecinin öğrencilik yıllarında Yaylı Çalgılar Orkestrası için yazılan 4 bölüme daha sonra 2 bölüm daha eklenerek 6 bölümlük bir dizi doğmuştur. Bölümler şunlardır: Giresun Kayıkları, Yeni Cami Avlusunda, Yörükler Yaylası, Süpürgesi Yonca'dan, Kürt Halayı, Lorke. Eserin genel yapısında halk ezgileri, özgünlükleri bozulmadan çok sesli olarak yazılmıştır. Yurt Renkleri, İlk yorumu 1967 Ankara. Eserde ezgiler halk müziğimizin belirli yapıtlarından alınmış, bir halk şairinin türkü yakması gibi özgün olarak besteci tarafından yazılmıştır. Önce piyano için bestelenen ve 1966'da orkestraya uygulanan Yurt Renkleri şu bölümleri içeriyor: Uzun Hava, Kırık Hava, Dinleti, Köçek Çemsi, Ağıt Yakarı, Horonsu Gezinti Oyun. Atlı Karınca, ilk yorumu 1969 Ankara. Çocuklar için 10 küçük parçadan oluşan suite şu bölümleri içerir: Çocuklar Oynuyor, Düşünen Kaplumbağa, Kötü Hava, Hüzünlü Serçe, Deve ile Eşek, Küçük Öykü, Yaramaz Sincap, Sevinçli Kuşlar, Yaban Atları, Evli Evine. Franz von Suppe, 18 Nisan 1842 Spalato, 21 Mayıs 1895 Viyana. Franz von Suppe, F R A N Z V O N S U P P E. Aslen Belçikalı bir ailenin soyundandır. Müzik öğrenimini Viyana'da Zehter gibi ünlü öğretmenlerin gözetiminde yapmış, Presburg ve daha sonra Viyana'da tiyatro orkestraları yönetmiş, bu arada adını ölümsüzleştirecek operetleri vermiştir. Veriminde başta Offenbach olmak üzere bazı Fransız bestecilerinin İtalyan opera buffa akımının etkisi görülür. Bu özellikler onu kalıplaşmış Viyana operet düzeninden ayırabilmiş, değişik üslubu başarısının sürmesini sağlamıştır. Senfonik ve dini yapıtları yanında 31 operet vermiştir. Bunların başlıcaları şunlardır: Pik Dam, Maça Kızı, parantez içinde 1864. Die Schöne Galatea, Güzel Galatea, parantez içinde 1865. Leichte Cavaliere, Hafif Süvari Alayı, parantez içinde 1866. Boccaccio, parantez içinde 1879. Die Schöne Galatea, Güzel Galatea, bir perdelik opera. Metin Poli Henrion. İlk oynanış 1865 Viyana. Başlıca kişiler: Pygmalion, Ganimet, Midas ve Galatea. Konunun geçtiği çağ ve yer, mitolojide Kıbrıs adası. Heykeltraş, Pigmalion, süperisi Galatea'yı konu aldığı yapıtını yeni bitirmiş, üzerini örterek Venüs tapınağındaki törene gitmek üzere ayrılmıştır. Kısa süre sonra kentin sanatsever zengini Midas görünür. Ve heykeltraşın uşağı Ganimede heykel göstermesini emreder. Oysa sanatçı heykelin hiç kimseye gösterilmemesini tembihlemiştir. Midas uşağı bir kese altında kandırmak üzereyken Pigmalion girerek adamı kovar. Genç heykeltraş yapıtına gerçekten hayrandır. Ona yaşam vermesi için Venüs'e yalvarmayı kararlaştırmıştır. Tapınaktan dönünce isteğinin kabul edildiğini görür. Galatea yavaşça kımıldamış, zarif bir hareketle kaidesinden inmiştir. Sanatçı mermerin canlanışı karşısında hayrete düşmüş, yapıtına büsbütün aşık olmuştur. Galatea açtır, güzel yemekler ister. Pigmalion ona yemek getirmek üzere çıktığında Galatea uşak Ganimed'i görür. Yakışıklı delikanlı hoşuna gitmiştir. İkisi de birbirlerinin kollarına atılırlarken Midas girerek kızı değerli armağanlarla kandırmaya koyulur. Yiyeceklerle dönen Pigmalion olanları anlayınca her iki erkeğe hakaretler yağdırır. Galatea'nın düşüncesi başkadır. Sofrada Ganimed'in de bulunmasını istemekte, ayrıca ateşli bir aşk şarkısıyla Midas'ı çağırmaktadır. Pigmalion yapıtının diğer kadınlardan farklı olmadığını anlamış, başına pek çok dert açacağını sezmiştir. Tanrıça Venüs'e koşarak onu tekrar heykel yapmasını diler. Döndüğünde Galatea'yı gene Ganimed'le kol kola dolaşırken bulur. Dileğini tekrarlar, gök gürler, şimşek çakarken Galatea'nın tekrar kaidesindeki yerini aldığı görülür. Artık mermer heykeli Midas'a satmamak için neden kalmamıştır. Konusunu mitolojiden derleyen bu eğlenceli yapıt, tatlı müziği sayesinde günümüz sahnelerinde de yer almaktadır. Zubbe'nin gerek konu gerek melodi açısından Offenbach'ın La Bella Helene, Güzel Helena adlı yapıtı etkisinde kaldığı şüphesizdir. Tanınmış bölümler Uvertür ve Meinem Vater Gordias. Boccaccio, Üç Perdelik Operet. Metin Franz Zell ve Richard Jeunet. İlk oynanış 1879 Viyana. Türkiye'de ilk oynanış 1957 Ankara. Başlıca kişiler Giovanni Boccaccio, Palermo Prensi Pietro, Scalza, Beatrice, Lothar Ringi, Leonetto, Isabella, Lambertuccio, Peronella, Fiammetta. Konunun geçtiği çağ ve yer 14. yüzyıl ortalarında Floransa. Floransa'nın bir alanında halk neşeyle yoğurtu gününü kutlamakta, bir yanda bir gezgin kitapçı çapkın ozan Boccaccio'nun gizli aşklarından esinlenerek yazdığı şiirlerle dolu kitapları satmaktadır. Bu olay karılarıyla ozan arasında ilintiler olduğunu sanan berber Scalza, fıçıcı Lotteringi ve baharatçı Lambertuccio'yu endişelendirmiştir. Scalza Palermo'ya yaptığı bir geziden yeni dönmüş. Bu arada Palermo prensi Pietro onu Floransa dükünün kızını kendisi için kandırmakla görevlendirmiştir. Karısı Beatrice görünür birden. Sözde ozan Boccaccio ve Leonetto adlı arkadaşı zorla evlerine girmiş, kavga çıkarmışlardır. Oysa gençleri evine alan çapkın Beatrice'tir. Durum komşular tarafından duyulunca bir çareye başvurmuştur. Olanlar Boccaccio için birer tatlı serüvendir. Aslında Lambertuccio'nun evlatlığı Fiammetta'ya aşıktır. Yanında kente konuk olarak gelen ve kendisini çok seven Palermo prensi Pietro olduğu halde görünür. Bu arada Lotterini'nin karısı Isabella yaklaşır yanına. Ozan kadına yüz vermez. Biraz sonra dilenci kılığına girerek döner. Amacı Fiammetta ile konuşmaktır. Ozan'ın çapkınlığından bıkan kocalar ve halk onu dövmeye karar vermiş, ancak yanılıp Boccaccio yerine prense saldırmışlardır. Scalza durumu görerek prensi kurtarır. Halk bu defa Ozan'ın kitaplarını yakar. Aynı gece Boccaccio, Prens Pietro ve Leonetto sokakta Scalza'nın karısı Beatrice, Lotterini'nin karısı Isabella ve Lambertuccio'nun karısı Peronella ile buluşurlar. Gençler kadınlarla sevişirlerken kocalar teker teker meyhaneden dönerler. Birbirlerini izleyen gülünç olaylar, Fiammetta ile konuşmakta olan bir adamın Boccaccio sanılarak dövülmesiyle sonuçlanır. Bu defaki kurban Floransa dükasının kıza gönderdiği bir habercidir. Fiametta'nın Duca'nın vaktiyle kaybolan kızı olduğu anlaşılmış, saraya alınmıştır. Duca, onun Prens Pietro ile evlenmesini istemektedir. Fakat kızın gönlü gerçek adını bilmediği genç ozanda, yani Boccaccio'dadır. Bu arada Boccaccio, Duca tarafından üniversiteye öğretmen olarak atanmış, serüvenlere son verip kendisini tümüyle sanata adamaya kararlaştırmıştır. Kararını prense bildirir. Fiametta ile evlenmesi olanaksızdır. Kızın yaşamını bir soyluyla birleştirmesi en doğru yol olacaktır. Suppe bu ünlü operetini veriminin doruğunda bulunduğu 60 yaşlarında yazmıştır. Neşeli İtalyan atmosferi operetin kıvılcımlı melodilerle dokunmasına yardımcı olmuştur. Tanınmış bölümler Hab ich nur deine Liebe, Wohne volle Kunden, Mia Bella Fiorentina. Kemal Sünder, 20 Ekim 1933 İstanbul. Türk bestecisi, Batı sanat müziğine küçük yaşta başlamış, Pendik Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Deniz Harp Okulu'na girmiştir. Sanatçı bu okulda müzik üzerinde kendi kendine çalışmalar yapmaya koyulmuş. Türkçe kural ve kuram kitapları okumuş, ilk denemelerini yazmaya başlamıştır. Subay olduktan sonra Cemal Reşit Rey'in yanında bilgisini genişletmiş, Prelüt ve Marş adlı ilk orkestra eseri öğretmeninin yönetiminde İstanbul Şehir Orkestrası tarafından çalınmıştır. Sünder daha sonra Deniz Kuvvetleri'nin türlü hizmetlerinde görevlenmiş, yarbay rütbesiyle emekli olarak ticaret gemilerinde çalışmaya koyulmuştur. Başlıca eserleri şunlardır: Piyano Konçertosu, Sinfonia Breve, 1. Senfoni, 2. Senfoni. Sinfonia Breve, Op. 10. İlk yorumu 1976 İstanbul. 1966 yılında 3 bölüm üzerine planlanan bir senfonik bölümün tek bir bölümde derlenmesi olan eser, temelde bir sonat biçimi görünüşündedir. Girişte 4 ölçülük bir çekirdek çeşitli işlemlerle gelişir. Simetrik ya da simetrik olmayan ritimler üzerinde büyür. Değişik doruklara oturur. Çözülüp ilk yalın duruma döner. Sinfonia Breve, kent ya da köy müziğine doğrudan değinmeden yalnızca çağrışım oluşturacak bir yaklaşım amaçlanmış eserdir. Senfoni Op. 20 numara 1. İlk yorumu 1980 İstanbul. 1. bölüm parantez içinde Largo, Allegro assai. Girişte ilk tema, gelişmelerde ikinci tema, karmaşık değişim süreci geçirip bölümü girişe iletirler. İkinci bölüm parantez içinde Adagio, Lead biçimindedir. İlk ve kısa süre sonra birinci bölümün ilk temasında üretilen ikinci tema beraberce yer değiştirerek sona yönelir. Yalınlaşarak yiterler. Üçüncü bölüm parantez içinde Allegro con fuoco, Rondo biçimindedir. İlk bölümün ilk temasını andıran bir girişten sonra ikinci tema girer. Her ikisi de birbirini izleyen doruklar oluştururlar. Senfoni Op. 23 numara 2. İlk yorumu 1982 İstanbul. Eser genelde bir büyük lead görünümündedir. İlk ve son bölüm sonat biçiminde, orta bölüm tema ve çeşitlemeler yapısındadır. Bütün yapı ilk üç ölçüde verilen küçük bir organik özden üretilmiştir. Antik Anadolu modları ve tek sesli sonat müziği senfonide daha belirgin olarak ele alınmıştır. Senfoninin her üç bölümünde, parantez içinde Allegro Moderato, Poco Andante, Allegro Vivo, Andante, Allegro Moderato, tema ve motifler kapalı bir yapı bilinciyle üslup bağı kurar. Son bölümde başlangıçtaki öze dönüş, dalga dalga bir çözülüşle gerçekleşir ve dramatik ağırlık daha belirgin olarak gözlenir. Vurma çalgılar ve orkestra için konçerto, Op. 32, ilk yorumu 1988 Ankara. Eser 1986 yılında tamamlanmıştır. Konçertonun ezgisel öğeleri 15. yüzyıldan Fer-i Muhammes ve Nim Hafif usullerinin birleştirilmesi ve biçimlendirilmesiyle oluşan ritmik iskeletin abartmadan işlenmesi ve yorumlanmasıyla doğmuştur ve bütünüyle özgündür. Dimitri Shostakovich, D-I-M-I-T-R-I-Ş-O-S-T-A-K-O-V-I-Ç, 25 Eylül 1906 Petersburg, 9 Ağustos 1975 Moskova. Eğitimini Leningrad Konservatuvarı'nda Nikolayev, Steinberg ve Glazunov'un öğrencisi olarak yapmıştır. 19 yaşında bestelediği ilk senfonisiyle dünya çapında ün kazanmış, daha sonraki yapıtlarıyla Sovyetler Birliği'nin baş bestecisi durumuna yükselmiştir. Bu arada Mizenski'li Lady Macbeth operası Sovyet makamlarınca bayağılıkla suçlandırılmış, 5. senfonisiyle yeniden göze girmiş, piyanolu kentetiyle Stalin ödülünü kazanmış, 1948 yılında Batı'nın çökmekte olan biçimciliğine taviz vermekle suçlandırılmış, af dilemek zorunda kalmış, yeniden göze girmiştir. İlk yapıtlarında Orta Avrupa Anlatımcı Okulu'nun etkileri ve atonalite eğilimleri sezilmekle birlikte, sonraki yapıtlarında Beethoven, Tchaikovsky, Mahler ve Prokofiev etkileri görülür. Başlıca yapıtları arasında 15 senfoni, parantez içinde en tanınmışları Şimşek ve Leningrad Piyano Konçertosu, Altın Çağı Bale Müziği. Senfoni Op. 47, numara 5. İlk yorumu 1937 Leningrad. Bestecinin senfoni biçiminde ilk geniş yankılar yapan, ona büyük başarı sağlayarak adını yurdu dışındaki meraklı kitlelere ileten yapıtıdır. Senfoni pek çok kimsede programlı olduğu izlenimini bırakmış, Şostakoviç'in otobiyografisi olarak yorumlanmıştır. Genel inanç, kişiliğin oluşumunu belirtmek amacıyla yazıldığı yolundadır. İlk bölüm, parantez içinde moderato, zengin düşün ve duygu malzemesiyle işlenmiştir. Kahramanca ve acılı bir karakteri vardır. İkinci bölüm, parantez içinde allegretto, tam bir scherzo'dur. Neşeli, canlı, zarif, törensel ses bileşimleri geçen yüzyılı hatırlatır. Üçüncü bölüm, parantez içinde largo, ilahiye, duaya benzer melodi ve akorlarla gerçekten duygulu bir tablo çizer. Senfoninin dördüncü bölümü, parantez içinde allegro, geniş ölçülerle kükreyen, haykıran tınısı, Mahler ve Scriabin'i hatırlatan orkestra düzeni ve tekniğiyle gerçekten güçlü bir etki bırakır. Senfoni Op. 60, numara 7. İlk yorumu 1942 Moskova. Yapıt, 2. Dünya Savaşı sırasında kuşatılmış olan Leningrad'da bestelenmiş, bu nedenle Leningrad Senfonisi adıyla tanınmış. Partisyon, mikrofilm üzerinde Amerika'ya ulaştırılmış, Arturo Toscanini tarafından çaldırılmıştır. 7. Senfoni, Batı dünyasında saldırıya uğramış bir ülkenin Kurtuluş Savaşı'na simge olarak yorumlanmış, aynı duruma düşmüş diğer ülkelerin moral yönde desteğine yardımcı olmuştur. Şostakoviç yapıtını şöyle açıklıyor. 1. bölüm, dramatik ve trajik görüntülüdür. Savaş, ülkemizdeki barış hayatını bozmuş, yıkmıştır. Halk savaşta saldırganların öldürdüğü kahramanların yası içindedir. 2. ve 3. bölümler, birer intermezzo'dur. Savaş gücünün yükselişidir. 4. bölüm ise zafere adanmıştır. Önceki 2 bölümün doğal ve mantıki sonucudur. Karanlığa karşı ışığın, çılgınlığa karşı aklın, zulme karşı insanlığın simgesidir. Senfoni Op. 70, numara 9, Mi bemol majör. Şaka ve mizah, bestecinin bütün eserlerinde rastlanan başlıca özelliklerinden biridir. Şostakoviç bu senfoni ile alışılmış üslubunu bırakmayı denemiş, folklor öğelerini cömertçe kullanmış, orkestralaması güneşli bir iyimserlikle işlenmiştir. 1. bölüm, yapısal yönden klasik bir plana sahiptir. 2. bölüm, genelde bestecinin yazdığı en duygusal ve içli sayfalar arasındadır. 3. bölüm, bütün neşesiyle ortamı coşturur. Hiç ara vermeden geçilen 4. bölümde fagotun güzel solosu yazıya ayrı bir güzellik katar. Şakacı düşünüşlerle işlenmiş 5. bölüme bağlar. Senfoni numara 15, Op. 141. İlk yorumu 1972 Moskova. Yapıtın amacı mizah ve trajediyi organizmasında bağdaştırmak. Bestecinin orkestralama tekniğindeki ustalığı, gözleme olanağı hemen her ölçüde var. İlk bölüm, gerçek dışı bir scherzo. Eğlenceli bir istif. Bir oyuncakçı dükkanı. Sahibi kapamış gitmiş kapıları. Gece tüm oyuncaklar canlanmış. Bu arada bir asker bebek ara sıra trompetiyle Rossini'nin Guillaume Tell operası uvertüründen ünlü ezgiyi üflemekte. Aslında oyuncakçıların özgürlüklerini yok eden dükkan sahibine karşı başkaldırışıdır bu eylem. Başkaldırı, insan içgüdüsündeki özgürlük eğiliminin sınırlandırılmasından doğan bunalımın belirtisi, tepkisidir. İkinci bölüm ağıt karakterindedir. Ağır ve soylu bir yaz havasına bürünmüştür bölüm. Üçüncü bölüm eğlenceli bir şikayetodur. Dördüncü bölüm adagio'ya ara vermeden bağlanır. Yapıtın bu son sayfaları insanlar arasındaki anlaşmazlıklara şiirsel bir çözüm getirmeyi amaçlar sanki. Barışa ve mutluluğa koşan bir ruhun yaşamın sonsuz kaynağı doğa ile özdeşleşmesidir. Piyano ve trompet için konçerto, Op. 35, 1. Piyano Konçertosu. İlk yorumu 1934 Leningrad. İyi ve eğlendirici bir müzik yazmak istedim. Amacım dinleyenlere hoşça vakit geçirme olanağı sağlamak diyen besteci, eseri Yaylı Çalgılar Topluluğu eşliğinde piyano ve trompet için bestelemiş, böylece yaşam dolu, neşeli ve şakalı bir partisyon doğmuştur. 4 bölüm, parantez içinde Allegro Moderato, Allegro Vivace, Moderato, Allegro Con Brio boyunca solistler anlayışlı ve uyuşumlu bir diyalog sürdürürler ve eseri gene beraberce parlak bir bitişe iletirler. Cengiz Tanç, 10 Nisan 1933, İstanbul. Türk bestecisi, İstanbul Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Tanç, bu okulda bir yıl kalmış, 1953'te İngiltere'ye giderek öğrenimini Londra'da Guildhall School at Music'te sürdürmüştür. 3 yıl sonra Ankara'ya dönen sanatçı tekrar Adnan Saygun'la çalışmalarına başlamış, 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bestecilik Bölümünü bitirmiştir. Daha sonra aynı okula öğretmen olarak atanan Tanç, bir yandan Ankara Radyosu'nun türlü hizmetlerinde görev almış, 1976'da İstanbul'a gelerek bu şehirdeki Devlet Konservatuvarı'nın Bestecilik Bölümüne öğretmen olmuştur. Tanç hemen her tür ve biçimde eser vermiştir. Bunlar arasında başlıcaları şunlardır: Deli Dumrul adlı opera, Yaratılış, Yükseliş, Yoz Döngü ve Çoğul adlı bale müzikleriyle Sentez, Yankılar ve Doğaçlama adlı orkestra eserleri. Çoğul bale müziği, ilk sahnelenişi 1973 İstanbul. Bestecinin öğrencilik yıllarında yazılan, 1963 ve 1971'de düzeltmelerden geçirilen Divertimento adlı eseri, daha sonra Çoğul adıyla bale müziğine dönüştürülmüştür. Müziksel yapı 3 bölümdür. İlk bölümde Emrah ezgisi, ikinci ve üçüncü bölümlerde ise yalnızca ritim elementleriyle iki halk oyunu soyutlaması yapıya katılır. Bu işlemlerde atonal ve çok sesli çalışmaların ağırlığı kolayca gözlenir. Çoğul balesi konu olarak yalnız yaşayan, dış evrenden soyutlanmış bir çiftin bu evrene katılışlarındaki şaşkınlıklarını, katılışın yapıcı ve yüceltici sonucunu anlatır. İki kişilik dünyanın dışındakilerle ilintide kadın ve erkek kapandıkları cam fanusları kırarak tek tek insanlarla kaynaşırlar. Güç alıp güç verirler. Bu arada ikisi de ayrı iki ırmağın birer koluyla kaynaşmışlardır. Fakat bölünme fazla direnemez. Gerçek çiftler olup bütünleşirler. Aynı türküyü söyleyerek ortak yapıyı yüceltmeye koyulurlar. Yoz Döngü, bale müziği, ilk sahnelenişi 1974 Ankara. Bütünüyle halk, Türk halk müziği derlemelerinden düzenlenmiş olan müziğe, aynı zamanda halk müziği çalgıları olan cura, bağlama, davul, zil ve kaval katılmıştır. Yoz Döngü, kentleşme konusu üzerine kurulmuş, umutlarını kente bağlayanlar büyük tasarılar ve güzel düşlerle kente akın ederler. Ama sonuçta kent onlara umduklarından çok başka türlü bir yaşam getirecektir. Sentez 1, ilk yorumu 1977 Ankara. Eser uzun seslerin egemen olduğu büyük bir pedal kavramıyla başlar. Bu giriş bir zemin olarak devam ederken küçük çekirdek motifler uzun sesler arasında yer alır. Motifler giderek genişler ve çalgı grupları arasında karşılıklı bir söyleşi halinde süre gelir. Uzun sesler ve bu motifsel örgü kesinlikle geleneksel ezgi kavramına dayanmamaktadır. Pedal bir ses üzerinde çalınan bazı halk müziklerinin soyutlamasıdır. Yine bu nedenle motiflerin ısrarla tekrarı bir sabit düşün, ruhsal bir tutku olarak yorumlanabilir. Eser giderek doruğa ulaşır. Aralarda bir çeşit divertisman bölümleri yer alır. Sonuçta içe dönük bir karakterle biter. Yankılar, ilk yorumu 1979 Ankara. Eser, bestecinin bir dizi olarak düşündüğü senfonik bölümlerin dördüncüsüdür. Bölüm, geleneksel senfonik biçim ve karakterlerinin geçirdiği evrim sonunda, çağımızda erişmesi gereken teknik ve estetik düzeyde düşünülmek istenmiştir. Makamsal renkler ve Türk ritimlerinden esinlenen gelişim bölümleri bu bileşime yerleştirilmiş, yapıya zaman zaman büyük orkestra kadrosunun ortaya çıkardığı büyük tınıları sağlamak amacıyla gerekli değişiklikler uygulanmıştır. Bölüm birçok açılardan motifsel bir son sunuşla büyük lead biçimine uygun gelişim gösterir. Doğaçlama, ilk yorumu 1979 Ankara. Eser, genel olarak halk müziğinde görülen sanatçıların doğaçtan çalmaları ile oluşan belli bir üslubun kavram olarak ele alınması ile ortaya çıkmış çalışmadır. Böyle bir çalışmada gerek orkestra kadrosu, gerek çalgılamada bestecinin kendi tekniğini ortaya koyma zorunda olduğu düşünülmüştür. Orkestra, azaltılmış yaylı birebirli üfleme ve vurma çalgılardan oluşmaktadır. Tiz seslerden başlayan bir B gelişimi sonuçta bir C çözümlemesine erişmektedir. Belli verilerden hareketle her çalgı grubu kendi üslupları içindeki çizgisel gelişimlerini sonunda kısa süreli doğaçlardan çalışlarla bütünler. Bülent Tarcan, 23 Ağustos 1915 İstanbul, 16 Şubat 1991 İstanbul. Türk bestecisi. İstanbul'da Karl Berger'in keman, Cemal Reşit Rey'in armoni, Adnan Saygun'un kontrapunta ve bestecilik öğrencisi olarak eğitim görmüştür. Asıl mesleği hekimliktir. Türk halk müziği öğelerinin yorumuna dayanan neo-modal dilde besteler. Başlıca yapıtları Bale Suite'i, parantez içinde Yapı ve Kredi Bankası ödülünü kazanmıştır. Masallar adlı bir senfonik şiir, keman konçertosu, piyano konçertosu, keman ve violonsel için Passacaglia ve Fuga, piyano sonatı. Deli Dumrul, bale müziği, ilk sahnelenişi 1982 Ankara. Eser 1975-1977 yılları arasında bestelenmiştir. Konu olarak ünlü Dede Korkut masalını alan Tarcan, eserin ikinci perdesini kendi düşünü olarak katmıştır. Müzik yapısında Anadolu halk müziğinin esintisini korumaya çalışan sanatçı, eserde özgün olarak yalnızca tek bir dans kullanmış. Bu dansı da üslubuna uyarlı biçimde değerlendirerek taklitten kaçınmıştır. Başka tüm müzik düşünleri besteciye aittir. Masal ve dolayısıyla üç perdelik balenin konusu şöyle. Deli Dumrul ve arkadaşları avdayken köylerine eşkıyanın saldırdığı haberi gelir. Tümü de dönerek eşkıyalarla dövüşe koyulur. Ancak bu sırada geçen bir cenaze üzerine nasıl olsa her insanın öleceğini anımsayarak dövüşten vazgeçilir. Deli Dumrul, ölenin çok genç biri olduğunu öğrenince, ölüm sırayla gelmeli, herkes yaşamdan payını almalı diyerek Tanrı'ya baş kaldırır. Bu davranış Tanrı'yı kızdırmaya yetmiş, Azrail'e Deli Dumrul'un canını almasını buyurmuştur. Deli Dumrul, düşünde ahireti görür. Tanrı'ya canını bağışlaması için yakarır. Tanrı kendi canına karşılık başka can bulursa onu bağışlayacaktır. Sabah olunca Azrail kapıya dayanır. Deli Dumrul kendi canına karşı can verecek birini arar. Babasına gider, anasına gider, onları razı edemez. Karısına ve çocuklarına veda ederken karısı sorunu öğrenir, canını vermek ister. Deli Dumrul Tanrı'ya can alacaksa hem kendisininkini hem karısınınkini alması için yakarır. Bu bağlılık Tanrı'nın hoşuna gitmiş, onları bağışlamış, her ikisine de 140 yıl sürecek yaşam vermiştir. Bale, olayın kutlanmasıyla sona erer. Üçüncü suite. Bestecinin en çok ilgi görmüş yapıtı, dört bölümden kuruludur. Kervan. Eskişehir dolaylarından bir halk ezgisiyle işlenen bölüm, Orta Anadolu yollarında giderek yaklaşan, sonra uzaklaşan kervanı resimler. Vıran Tekke. Eski bir tekke kalıntısı önünde geçmişi anımsayan kişinin duyuşları, bölümün ana düşünü bir Bektaşi nefesidir ve genel karakteri bir ayin müziği olarak işlenmiştir. Zeybekler. Gruplarla oynanan zeybek dansı. Bolu Dağı'nın atlıları. Köroğlu türküsünün ana öğeyi oluşturduğu bölüm tipik bir yiğitlemedir. Üçüncü süit, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nın eski yöneticilerinden G.E. Lessing'e adanmıştır. Keman Konçertosu, ilk yorumu 1973 İstanbul. Üç bölümden oluşan yapıtın ilk bölümü bir fantazyadır. Özgür sonat biçiminde üç ayrı tema içerir. Temalardan biri yalnızca orkestrada yansıyan bir ezgi, kadans her üç temanın doğaçtan işlenmişe benzer sentezidir. İkinci bölüm, interludio, gizemci bir ezginin arabesklerle işlenmesinden oluşur ve son bölüme kesintisiz bağlanır. Üçüncü bölüm, burlesco, Karadeniz folklorundan bir temanın işlenmesi sonucu beliren bir rondodur ve yapıtın en kıvrak ve coşkulu bölümüdür. Alman kemancısı Ulf Hölscher için yazılan ve gene ona adanan yapıtta çalgının hemen tüm olanaklarından yararlanılmakla birlikte önemli senfonik tuttilere de rastlanır. Piyano konçertosu, ilk yorumu 1982 İstanbul. Üç bölüm üzerine planlanan eserin birinci bölümü, parantez içinde Allegro Animato, özgür bir işçiliğin kanıtıdır. İkinci bölüm, parantez içinde Adagio Lamentoso, Allegro Scherzando, ağır ve mistik bir temayla başlar. Bunu uzun bir kadans izler. Bitişe doğru neşeli, uçarı bir scherzo belirir. Üçüncü bölüm, parantez içinde Allegro Giocoso, Curcuna, tüm yapısındaki folklor elementleriyle seçkinleşir. Besteci, piyano konçertosunu 1980'de tamamlamış, kızı piyanist Hülya Tarcan'a adamıştır. Eser ilk kez 9. Uluslararası İstanbul Festivali'nde seslendirilmiştir.